Ayrım 2.
Bunun nedeni yalnızca O'Brien'in dövüşçü fiziğiyle kendi davranışları arasındaki çelişkinin merakını uyandırması değildi. Daha çok bir inançtı bu. Bir inanç değildi belki de O'Brien'in politik bağlılığının tam olmadığını gösteren bir umuttu. Yüzündeki bir şeyler bunu kesinlikle doğruluyordu. Yüzünden okunan belki de hoşgörü değil yalnızca zekaydı. Yine de ne olursa olsun tele ekrana atlatabilse ve insan onu yalnız yakalayabilse konuşabilecek bir insan izlenimi uyandırıyordu. Wilson bu kanısını doğrulamak için en küçük bir girişimde bulunmamıştı şimdiye dek. Ayrıca bulunmasına da olanak yoktu. O sırada O'Brien kolundaki saate baktı. Saat hemen hemen 11 olmuştu. Görünüşüne bakılırsa 2 dakikalık nefret son bulana dek arşiv dairesinde kalmaya niyetliydi. Wilson'ın bulunduğu sırada 2 sandalye ötesine oturdu. Wilson'ın çalıştığı odacığın yanında çalışan ufak tefek kum sarısı saçlı kadın aralarında oturuyordu. Koyu saçlı kız tam arkalarında oturmaktaydı. Az sonra canavar gibi bir makine yağsız çalışmaya başlamış gibi odanın sonundaki büyük ekrandan iğrenç, gıcırtılı bir konuşma odaya yayıldı. İnsanın dişlerini kamaştıran, saçlarını ensesinde diken diken eden bir sesti bu. Nefret başlamıştı. Her zamanki gibi halkın düşmanı Emmanuel Goldstein'in yüzü ekranda belirdi. İzleyiciler arasında orada burada fısıltılar dolaştı. Kum rengi saçlı, ufak tefek kadın korku ve iğrenme belirten bir ciyaklama sesi çıkardı. Goldstein doğru yoldan sapmış bir haindi. Bir zamanlar, kimse ne kadar zaman önce olduğunu kesin anımsayamıyordu, partinin önderlerinden biriydi. Aşağı yukarı büyük biraderin düzeyindeydi. Ama sonraları bir karşı devrim hareketine giriştiği için ölüme mahkum edilmiş ve sonra gizemli bir biçimde kayıplara karışmıştı. 2 dakikalık nefret izlenceleri günden güne değişmekteydi. Ama hepsinde Goldstein en önemli kişiydi. O en büyük hain, partinin saflığını kirleten ilk adamdı. Partiye karşı olan, bunu izleyen tüm suçlar, ihanetler, sabotaj eylemleri, karşı doktrinler, sapmalar onun öğretilerinden kaynaklanıyordu. Goldstein hala bir yerlerde yaşıyor ve suikastler tasarlıyordu. İletiyordu. Belki de deniz aşırı bir yerde yabancı efendilerinin koruması altındaydı. Ya da okyanusyanın içinde bir yerlere gizleniyordu. En yaygın söylenti buydu. Wilson'ın göğsü daraldı. Goldstein'in yüzünü her gördüğünde karışık duygular yüreğini sıkıştırırdı. Bu ince bir Yahudi çevresiydi. Beyaz kabarık saçlarla çevrelenmiş, küçük, keçi sakallı, zeki ama yine de ince, uzun burnundaki o bunak sersemlikle küçümsenen bir yüzdü bu. Burnunun ucunda bir çift gözlük vardı. Bu çevre bir koyununkini andırıyordu. Sesi de öyle, koyun melemesine benzer bir tondaydı. Goldstein, partinin doktorlarına karşı alışılmış, kin dolu, diş bileyici saldırısına başlamıştı. Bu öylesine abartıyla dolu ve rayından çıkmış bir saldırıydı ki bir çocuk bile onun sahte olduğunu anlayabilirdi. Ama tümüyle de mantıksız değildi. İnsan anlayışı biraz kıt olanların kanacağını düşünerek kaygılanıyordu. Büyük biradere sövüp sayıyor, partinin diktatör düzenini açığa vuruyordu. Avrasya ile İvedi Barış Anlaşması yapılmasını buyuruyor, konuşma özgürlüğünü, basın özgürlüğünü, toplantı özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü savunuyor, devrime ihanet edildiğini çılgınca haykırıyordu. Bu çok heceli, hızlı söylev, parti konuşmacılarının alışılagelmiş stilinin abartılı bir taklidi gibiydi. İçerdiği yeni dildeki sözcük sayısı herhangi bir parti üyesinin günlük yaşamda kullanacağı sözcük sayısından çok fazlaydı. Goldstein'in yapmacıklı sözlerinin gizlediği gerçek hakkında kimsenin bir kuşkusu kalmasın diye tele ekranda arka plandan sonu gelmeyen bir Avrasya ordusu geçiyordu. Asyalı yüzlerinde sert bir anlamsızlık taşıyan adamlar birbirlerinin ardı sıra ekranda beliriyor ve kayboluyorlardı. Biri öbürünün tıpkısı gibiydi. Asker potinlerinin sıkıcı, düzenli yürüyüş sesleri Goldstein'in melemeye benzer sesinin arka fonunu oluşturuyordu. Odadaki insanların yarısından dizginlenmesi güç öfke ünlemeleri yükselmeye başladığında nefret henüz 30 saniyesini doldurmamıştı. Ekrandaki güvenli, koyuna benzer yüzün gerisindeki Avrasya ordusunun ürkünç gücü giderek katlanılmaz oluyordu. Üstelik Goldstein'in görüntüsü ya da düşüncesi bile otomatik olarak korku ve öfke yaratmak için yeterliydi. O, Avrasya ya da Doğu Asya'ya karşı duyulan nefretten daha sürekli bir nefret hedefiydi. Çünkü Okyanusya bu kuvvetlerden biriyle savaş halindeyken diğeriyle genellikle barış ilişkileri içinde olurdu. Ama garip olan bir şey vardı. Goldstein herkes tarafından nefretle karşılandığı, küçümsendiği, her gün binlerce kez platformlarda, tele ekranda, gazetelerde, kitaplarda kuramları yatsındığı, parçalandığı, alaya alındığı, acınacak paçavralar olarak sergilendiği halde yine de Goldstein etkisinin azaldığı söylenemezdi. Onun tarafından kandırılmaya hazır yeni aptallar her an vardı. Aldıkları emirlerle eylemlerde bulunan casuslar, sabotajcılar sürekli olarak düşünce polisi tarafından açığa çıkarılıyorlardı. Goldstein, büyük bir karanlık ordunun kendilerini devleti yıkmaya adamış gizli bir suikastçılar örgütünün başıydı. Kardeşlik adıyla anılıyordu örgüt. Ayrıca bir de el altından orada burada dolaştırılan, yazarının Goldstein olduğu, egemen siyasal doktrinlerin karşıtı olan düşüncelerin özetlendiği müthiş bir kitabın öyküsü kulaktan kulağa dolaşıyordu. Bu kitabın bir adı yoktu. Herkes ona yalnızca kitap diyordu. Tüm bunlar ancak belli belirsiz söylentiler aracılığıyla öğrenilebiliyordu. Eğer kaçınabilirlerse parti üyeleri ne kardeşlikten ne de kitaptan söz ederlerdi. İkinci dakikasında nefret çılgınlık düzeyine ulaşmıştı. Seyirciler yerlerinden zıplıyor, ekrandan gelen insanı çıldırtan koyun sesini bastırma çabasıyla avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı. Kum rengi saçlı, ufak tefek kadının yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ağzı karaya vurmuş bir balığınki gibi açılıp kapanıyordu. O'Brien'in kocaman yüzü bile kızarmıştı. Sandalyesinde dimdik oturuyor, güçlü göğsü bir dalganın saldırısına karşı koyuyormuş gibi şişiyor, inip kalkıyordu. Winston'ın arkasındaki kız domuz, domuz, domuz diye bağırmaya başlamıştı. Ansızın ağır bir yeni dil sözlüğü olarak ekrana fırlattı. Sözlük Goldstein'in burnuna çarptı. Geri tepti. Ses hala amansızca sürüyordu. Aklının başına geldiği bir an Winston kendisinin de öbürleri gibi bağırmakta olduğunu, topuklarını sandalyesine şiddetle vurduğunu fark etti. Nefretin en ürkünç yanı katılma zorunluluğu olmamasına karşın aksini yapmanın insanın elinde olmamasıydı. 30 saniye içinde herhangi bir zorlayıcı tutuma gerek kalmıyordu. Seyircilerin tümünü bir elektrik akımı gibi korkunç bir nefret ve kin taşkınlığı, öldürme, işkence etme yüzleri balyozlarla parçalama arzusu dolduruyor, onları istekleri dışında yüzleri buruşmuş, bağırıp çağıran deliler haline dönüştürüyordu. Ama yine de duydukları kin soyut bir şeydi. Hedefsiz bir duyguydu. Bir gaz lambasının alevi gibi bir nesneden öbürüne kolayca yöneltilebiliyordu. İşte bu nedenle Winston'ın duyduğu nefret bir anda Goldstein'e yönelik olmaktan çıktı, tam tersine nefreti büyük biradere, partiye, düşünce polisine çevrildi. O anda gönlü, ekrandaki yalnız ve alaya alınan, oysa yalanlarla dolu dünyada gerçeğin aklı başındaki biricik bekçisinin yanındaydı. Ama yine de bir süre sonra o da çevresindeki insanlarla bütünleşmiş, artık Goldstein hakkında söylenmiş olanlar onun içinde gerçek olmuştu. Böyle zamanlarda büyük biradere beslediği gizli nefret hayranlığa dönüşüyordu. Büyük birader gözünde yüceliyor, Asya'dan gelecek düşman sellerinin karşısında bir kaya gibi yükselen, yenilmez, korkusuz bir koruyucu oluyordu. Goldstein bütün yalnızlığına, umursamazlığına ve varlığı hakkındaki tüm kuşkulara karşın yalnızca sesinin gücüyle bile uygarlığı yıkabilecek güçte uğursuz bir büyücü gibi görünüyordu gözüne. Bazen bilinçli olarak duyulan nefreti bir başkasına yöneltmek olasıydı. Winston kabustan kurtulmak üzere sert bir hareketle başını yastıktan kaldıran bir insanın çabasıyla ekrandaki yüzü olan nefretini esmer kıza yöneltmeyi başardı. Cap canlı şahane sanrılar dolaştı kafasında. Onu bir copla döve döve öldürecekti. Çırılçıplak bir kazığa bağlayacak, Aziz Sebastian gibi oklarla delik deşik edecekti. Irzına geçecek, zevkin doruğunda da boğazını kesecekti. Ondan niçin nefret ettiğini şimdi her zamankinden daha iyi anlıyordu. Genç, güzel ve cinsiyetsiz olduğu, onunla yatmak istediği ve bunu hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceği, o gel bana sarıl diyen davetkar incecik belinde iffetin saldırgan imgesi, o iğrenç kırmızı kemer olduğu için nefret ediyordu ondan. Nefret şimdi doruk noktasındaydı. Goldstein'in sesi tam bir koyun melemesine, yüzü bir an için bir koyun yüzüne dönüştü. Sonra koyuna benzer yüzü durmadan büyüyen korkunç bir Avrasya askeri oldu. Elindeki makinelisi homurdanıp duruyordu. Sanki ekrandan fırlayıverecekmiş gibiydi. Öyle ki önceki birkaç sırada oturanlar irkilerek geriye doğru çekildiler. Ama aynı anda düşman yüz herkese derin bir nefes aldırarak büyük biraderinkine dönüştü. Esmer, siyah bıyıklı, güçlü, gizemli, sakin yüz tüm ekranı doldurmuştu. Kimse büyük biraderin söylediklerini işitmiyordu. Zaten bunlar savaş anlarında söylenenler gibi tek tek anlaşılmayan ancak söylenmiş oldukları için güven ve cesaret veren sözlerdi. Sonra büyük biraderin yüzü de ortadan kayboldu ve yerine partinin 3 sloganı iri, süssüz harflerle ekranda belirdi. Savaş barıştır, özgürlük köleliktir, bilgisizlik kuvvettir. Birkaç saniye için büyük biraderin yüzü hala ekranda duruyormuş gibi geldi. İzleyicilerin göz bebeklerinde bıraktığı etki o denli canlıydı ki bir anda silinip gidemezdi. Ufak tefek kum rengi saçlı kadın kendisini önündeki sandalyenin üzerine bırakıverdi. Titrek bir sesle kurtarıcım gibi bir takım sözler mırıldanarak kollarını ekrana doğru uzattı. Sonra elleriyle yüzünü örttü. Belli ki içinden bir dua okuyordu. Bu sırada orada bulunanların tümü derin, ağır, ritmik bir şarkıya başladılar. Tekrar tekrar çok yavaş 2B arasında uzun soluklar alarak söyleniyordu. Şarkı ilkelce bir şeyler taşıyordu içinde. Ezginin gerisinde çıplak ayakların yeri dövdüğünü, tamtamların çalındığını duyar gibi oluyordu insan. Bu durum hemen hemen 30 saniye sürdü. Duyguların yoğunlaştığı anlarda sık sık söylenen bir nakarattı bu. Büyük biraderin bilgeliğine ve görkemine adanan bir ilahiydi. Ama daha çok halkın kendi kendisine hipnoz etmesi, bilinçlerin ritmik bir ses yardımıyla istemli olarak bastırılmasına yarıyordu. Winston içinin buz kestiğini hissetti. 2 dakikalık nefretteki taşkınlıklara katılmadan edemezdi. Ama bu aşağılık BB ezgisi onu her zaman dehşete düşürürdü. Elbette o da ötekilerle birlikte söylerdi. Başka türlüsü olanaksızdı zaten. Duyguları bastırmak, yüz çizgilerini denetim altında tutmak, diğerlerinin yaptıklarına katılmak içgüdüsel tepkilerdi. Ama 1-2 saniye için Winston'ın gözlerinin ifadesi kendisini ele verecek bir hal aldı. Ve işte tam o anda önemli bir olay oldu. Eğer olay sayılabilecekse. Bir an için O'Brien'la göz göze geldiler. O'Brien ayağa kalkmış, çıkardığı gözlüklerini tipik hareketiyle burnunun üstüne yerleştiriyordu. Saniyenin onda biri kadar bir süre göz göze kaldılar. Ama Winston'ın sezgilerini doğrulayacak kadar uzun bir zaman birimiydi bu. Evet, artık biliyordu. O'Brien da kendisi gibi düşünüyordu. Bu konuda yanılmış olmadığından emindi. Sanki iki kafa aynı anda açılmış ve düşünceler gözleri yardımıyla birinden öbürüne geçmişti. Seninleyim diyordu ona sanki O'Brien. Neler hissettiğini çok iyi biliyorum. Karşı koyduğunu, nefretini, tiksinmeni hepsini biliyorum. Ama kaygılanma, senin yanındayım. Sonra o zeka pırıltısı söndü ve O'Brien'in yüzü de ötekilerinki gibi anlaşılamaz oldu. Hepsi buydu. Winston aralarında geçenlerin doğruluğundan bile emin değildi. Bu tür olaylardan bir sonuç çıkmazdı. Yalnızca kendinden başkalarının da partiye düşman olduğu inancını ve umudunu içinde canlı tutmasına yarıyorlardı. Belki de büyük yeraltı örgütü hakkındaki söylentiler gerçekti. Belki de kardeşlik örgütü gerçekten vardı. Sonu gelmeyen tutuklamalara, itiraflara, idamlara karşın yine de kardeşliğin yalnızca bir efsane olmadığını söylemek olanaksızdı. Kimi günler buna inanıyor, kimi günler inanmıyordu. Ortada bir kanıt yoktu. Yalnızca anlamı şüpheli kaçamak bakışlar, rastlantı sonucu duyulan tek tük konuşmalar, tuvalet duvarlarındaki silik karalamalar, iki yabancı karşılaştığında bir tür tanışma işareti izlenimi uyandıran el hareketleri. Tümü bir tahmindi. Bunları kendisi de uydurmuş olabilirdi. O'Brien'e tekrar bakmaksızın odacığına dönmüştü. Bir an için yakaladıkları teması sürdürmek aklından geçmemişti bile. Durumu idare edebilse bile bu sanıldığından daha da tehlikeli olabilirdi. Aralarında 1-2 saniye kadar süren bir bakış alışverişi olmuştu, hepsi bu kadardı. Ama bu bile insanın yaşamak zorunda bırakıldığı kilitlenmiş yalnızlığın içinde hatırı sayılır bir olaydı. Winston silkinerek daha dik oturdu. Geğirdi. Midesindeki cin ağzına geliyordu. Gözleri yeniden önündeki sayfaya çevrildi. Çaresiz düşünceler içinde kıvranırken farkında olmadan bir şeyler yazmış olduğunu gördü. Bu öncekiler gibi kargacık burgacık bir karalama değildi. Kalemi yumuşacık kağıdın üzerinde ihtirasla gezinmiş ve hep büyük harflerle tekrar tekrar şunları yazmıştı. Kahrolsun büyük birader, kahrolsun büyük birader, kahrolsun büyük birader, kahrolsun büyük birader, kahrolsun büyük birader. Sayfanın yarısı dolmuştu. Sancıya benzer bir panik duydu içinde. Ama saçmaydı bu. Bir takım sözleri yazmak en az bir günlük tutma eylemi kadar tehlikeliydi. Bir an için sayfaları yırtıp atmak ve günlük tutma girişimine son vermek istedi. Ama düşündüğünü yapmadı. Çünkü bunun anlamsızlığını biliyordu. İster kahrolsun büyük birader yazsın, ister yazmasın fark etmiyordu. Günlüğü tutsa da tutmasa da yine fark etmiyordu. Düşünce polisi onu er geç ele geçirecekti. Eğer tek sözcük yazmamış olsaydı bile yine de tüm suçları içine alan bir suç işlemişti. Buna düşünce suçu deniyordu. Düşünce suçu sonsuza dek gizlenebilecek bir suç değildi. Bir süre saklanabilirdiniz ama yıllar sonra olsa bile eninde sonunda sizi yakalamalarını engelleyemezdiniz. Tutuklamalar her zaman gece yapılırdı. Uykudan ansızın sarsılarak uyanma, omzunu dürten kaba bir el, gözlerinize tutulan ışık, yatağınızın çevresinde katı yüzlerden bir halka. Olayların büyük çoğunluğunda yargılama olmaz, tutuklama gerekçesi gösterilmezdi. İnsanlar geceleri ortadan kayboluverirlerdi o kadar. Adları sicilden silinir, o güne dek tüm yaptıkları kayıtlardan silinir, bir zamanlar var oldukları yatsınır ve sonra unutulurdu. Böyle ortadan kaldırılanlara, yok edilenlere genellikle buharlaştı denilirdi. Wilson bir an için çılgınlık nöbetine tutuldu. Acele ve karmakarışık bir yazıyla yazmaya başladı. Vuracaklar beni, umurumda değil. Ensemden vuracaklar. Beni, umurumda değil. Kahrolsun büyük birader. İnsanları hep enselerinden vururlar. Umurumda değil. Kahrolsun büyük birader. Arkasına yaslandı. Biraz kendinden utanmıştı. Kalemini bıraktı. Bir an sonra şiddetle irkildi. Kapı çalınıyordu. Bu kadar çabuk mu? Bir fare gibi sessizce oturdu. Kimse kapıyı çalan bir kez denedikten sonra gidebilir diye düşündü boş bir umutla. Ama kapı tekrar vuruldu. En kötüsü kapıyı açmayı geciktirmekti. Kalbi deli gibi çarpıyordu ama alışkanlığı nedeniyle yüz ifadesi bir anlam taşımıyordu. Ayağa kalktı, yavaşça kapıya doğru ilerledi. Elini kapı tokmağına uzatırken Wilson günlüğü masanın üzerinde açık bırakmış olduğunu gördü. Sayfanın tümünde odanın öbür ucundan okunabilecek kadar büyük harflerle "Kahrolsun büyük birader" yazıyordu. Bu pek budalaca bir hareketti ama kapıldığı paniğe karşın mürekkep henüz kurumamışken defteri kapatarak kaymak gibi sayfayı kirletmek istememişti. Derin bir nefes aldı ve kapıyı açtı. Birden ılık bir rahatlama dalgası içine yayıldı. Kapıyı çalan, soluk yüzlü, kafasında bir tutam saçı kalmış, pısırık görünüşlü bir kadındı. "Ah yoldaş!" diye başladı kasvetli, zırıldar gibi bir sesle. "Geldiğinizi duydum. Acaba biraz gelir mutfak lavabomuza bir göz atabilir misiniz? Tıkanmış da." Bu Bayan Parsons'tı. Karşı dairedeki komşunun karısı. Bayan sözü parti tarafından onaylanmıyordu. Herkese yoldaş demek zorunluydu. Ama bazı kadınlar için bu içgüdüsel olarak kullanılıyordu. 30 yaşlarında olmasına karşın daha yaşlı görünüyordu. Yüz çizgilerinin arası toz doluydu sanki. Wilson onunla birlikte karşı daireye geçti. Bu amatör onarım işleri günlük angaryalardı. Zafer Konağı 1930 yıllarında inşa edilmişti. Daireler çok eskiydi. Adeta dökülüyorlardı. Tavan ve duvarların sıvası sürekli parçalanır, keskin soğuklarda su boruları patlar, ne zaman kar yağsa dam akar, eğer ısıtma sistemi ekonomik önlemlerle tümden kapatılmamışsa yarım kapasiteyle çalışırdı. Kendi yapabildiklerinizin dışında tüm onarımlar, bir pencere pervazının onarımı bile 2 yıl erteleyen bir komitenin sorumluluğu altındaydı. "Tom evde yok da," dedi Bayan Parsons belli belirsiz bir sesle. Parsons'ların dairesi Winston'ınkinden daha büyük ama daha kirli ve soğuktu. Her şey hırpalanmış, özellikle darmadağın edilmiş gibiydi. Sanki kocaman, vahşi bir hayvan gezinmişti evin içinde. Yürümeye engel olan ıvır zıvır eşyalar, hokey sopaları, boks eldivenleri, patlak bir futbol topu, ters yüz edilmiş terden sırılsıklan bir şort yerde duruyordu. Masanın üstünde bir yığın kirli tabak, uçları kıvrılmış kitaplar vardı. Duvarlara gençlik ve casusluk örgütlerinin kızıl sancakları, büyük biraderin tam boy bir posteri asılmıştı. Tüm binaya has o kaynamış lahana kokusu burada da eksik değildi. Bir de buna ek bir ter kokusu sinmişti her tarafa. İçeri girdiği andan itibaren burnuna doluyordu insanın. Sanki evde olmayan birinin ter kokusuydu bu. Yandaki odada birisi bir tarak ve bir parça tuvalet kağıdıyla tele ekrandan yayınlanmakta olan askeri marşa tempo tutmaya çalışıyordu. "Çocuklar," dedi. Bayan Parsons kapıya doğru yarı tedirginlikle bakarak "Bugün hiç dışarı çıkmadılar. Tabii bu yüzden." Tümcelerini yarıda kesmek gibi bir alışkanlığı vardı. Mutfaktaki lavabo berbat bir koku saçan kirli yeşil bir sıvıyla ağzına kadar doluydu. Winston diz çöktü, borunun eklem yerini inceledi. Ellerini kullanmaktan hiç hoşlanmazdı. Ayrıca öksürmesine neden olduğu için eğilmekten de nefret ederdi. Bayan Parsons çaresizlik içinde onu izliyordu. Elbette ki Tom evde olsaydı hemen çaresine bakardı, dedi. Bu tür işlere bayılır, elinden her iş gelir Tom'un. Parsons, Winston'ın Doğruluk Bakanlığı'ndaki iş arkadaşıydı. Şişman, insanı şaşkına çeviren aktiflikte ve budalaca bir coşkuyla dolu bir adamdı. Partinin sürekliliği, düşünce polisinden çok bu tür kendini adamış, sorgusuz sualsiz her şeyi kabullenen insanlara bağlıydı. 35 yaşında, isteği dışında gençlik örgütünden ayrılmış, ondan önce de yaş sınırlamasını bir yıl aşana dek casusluk örgütünde çalışabilmeyi başarmıştı. Bakanlıkta zeka gerektirmeyen ikinci sınıf bir görevi vardı. Öte yandan spor komitesinde toplu gezinti yürüyüşlerini, içten gelme gösterileri, tutumluluk kampanyalarını, gönüllü tüm eylemleri düzenleyen komitelerde yönetici olarak görev alıyordu. Piposunu içerken övünçle anlattığına göre son 4 yıl boyunca bir gece bile dernek merkezine gitmemezlik etmemişti. Yorucu etkinliklerinin bir tür bilinçsiz kanıtı, her şeyi bastıran o ter kokusu nereye gitse onu izler, hatta o gittikten sonra bile dağılmazdı. İngiliz anahtarı var mı, diye sordu Winston, dirsekteki fındık büyüklüğündeki birikintiyi yoklarken. İngiliz anahtarı mı? Bilmem ki, belki çocuklar. Bayan Parsons anahtarı getirirken çizme sesleri ve tarakta son bir kez üfleme sesi eşliğinde çocuklar oturma odasına girdi. Winston suyu akıttı, boruyu tıkamış olan bir topak saçı iğrenerek çıkarttı. Parmaklarını çeşmedeki soğuk suyun altında titizlikle yıkadı ve tekrar öbür odaya döndü. ''Eller yukarı!'' diye bağırdı vahşi bir ses. Masanın arkasından yakışıklı, sert görünüşlü, 9 yaşlarında bir çocuk fırladı. Elindeki oyuncak silahla Winston'ı tehdit ediyor, kendisinden aşağı yukarı 2 yaş küçük olan kız kardeşi de elindeki odun parçasıyla onu taklit ediyordu. Her ikisi de casusların giysisi olan mavi şort, gri gömlek giymişler, kırmızı boyun bağları takmışlardı. Winston ellerini yukarı kaldırdı ama bir tedirginlik duyuyordu.